Evet değerli arkadaşlarımız, İbn Sina okumalarımız bugün yine devam edecek. Sonra bir müddet ara vereceğiz. Bu arada sorularınız, katkılarınız, eleştirileriniz olursa keyifle, mutlulukla dinleriz. Dünkü sohbetimizi İbn Sina'nın İşaretler ve Tembihler kitabının ilk işte 9 bölümünü hatta 10 bölümünü okumuştuk ve bir model nasıl okunur noktasında bir model konuşması da yapmıştık. Bu kapsamda sezgiselakil.com sayfasından dünkü sohbetimizi, daha doğrusu dünkü okumamızı dinleyebilirsiniz. Misafirlerimiz gelinceye kadar birkaç dakika ben gene felsefe ve bilim ilişkisi üzerinde birkaç dakika müsaade ederseniz bazı bilgileri paylaşayım. Birçok sohbet odasında da söylediğim gibi her bilim insanı filozof olmak zorundadır diye bir cümle kurmuştum ben. Ama her filozof bilim insanı olmak zorunda değildir. Yani eğer bir bilim insanı felsefe alanında araştırmalar yapmıyorsa onun bilimi biraz kısır kalacaktır. Daha çok teknolojiye yakın bir çalışma olacaktır. Bu anlamda bu söylemler alışılmadık gelebilir dinleyen arkadaşlarımıza. Odadakileri kastetmiyorum, daha sonra dinleyen arkadaşlar anlamında. Ama bu cümlenin üzerinde derin derin düşünülmekte yarar var diye düşünüyorum. Her bilim insanı filozof olmak zorunda değildir. Pardon. Her filozof bilim insanı olmak zorunda değildir. Ama her bilim insanı filozof olmak zorundadır. Filozoftan kastımız nedir? Eğer, nedir, nasıl, neden? İlgi alanı ile ilgili bu üç soruyu soran ve buna yanıtlar arayan, bu üç soruya yanıtlar arayan herkes filozoftur, yani düşünürdür. Dolayısıyla bilim dünyasına baktığımız zaman başarılı bilim insanlarının çoğunun aynı zamanda çok ciddi anlamda felsefe alanında da çalışmaları olduğunu görüyoruz. Buna en yakın örnek kim? Yaşayan canlı bir bilim insanımız. Kuantum fiziği konusunda da bütün dünyaya önemli hizmetleri olmuş. Hatta Bell denklemlerinin yanlış modellemelerinden kuantum fiziğini kurtarmış olan Yalçın Koç Hoca teorik fizik mühendisidir ama aynı zamanda felsefe profesörüdür. ODTÜ'den fizik mühendisliğinden mezun olup teorik fizik mühendisliğinde Bell'e kuantum biliminde Nobel ödülü almasını engelleyecek şekilde bir bilimsel ispat ortaya koymuştur. Hatta bu anlamda da işte Bell'le ilgili anıları var. Kitabından okursunuz. Ama Yalçın Koç hocamızın Anadolu Mayası diye de bir kitabı var. Onu da okumanızı özellikle rica ederim. Sezgiselakil.com sayfamızda Yalçın Koç Hoca ve diğer bilim insanlarımızla ilgili detaylı bilgiler var. Şimdi değerli dostlar, hemen bir şey paylaşayım. Şu ana kadar işaretler ve tembihler konusunda İbn Sina'mız bize neyden bahsetti? En başta mantığın amacı, mantık bilimine atıf yaptı ve dedi ki, eğer olan bilgilerden olmayan bilgileri üretirken yanlışa düşmekten kurtulmak istiyorsak mantık bilimini çok iyi bir şekilde kullanmak zorundayız. Mantık bilimine vakıf olmadan eğer biz bir bilimsel çalışma ya da bir düşünce ya da bir fikir her neyse üretiyorsak bu doğrudan bizi zanların peşinde ya da dayatmaların peşinde ya da doğru kabul edilmiş ama aslında yanlış olan alışkanlıkların peşinde boşu boşuna bir takım çalışmalara itebilir. Şimdi şu anda 10. maddeyi de okuduk, 10. maddede de yüklemi gördük. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Aslına bakarsanız mantık bilimini anlatırken İbn Sina dil bilgisi kurallarını verdi. Farkında mısınız değerli dostlar? Hani şu bizim Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ve daha önceki sohbetlerimizde de bir türlü anlayamadığımız ve hiç de sevmediğimiz meşhur dil bilgisi dersi var ya, kendi adıma konuşuyorum. İbn Sina'dan bir şey öğrendik. Mantık biliminin alanındaymış halbuki. Edebiyatın değil yani. Peki mantık bilimiyle şimdi İbn Sina'mız ne diyor? Sen eğer doğru düşünmek istiyorsan, doğru düşünce, doğru fikir, doğru teori üretmek istiyorsan diyor, mantık bilimine muhtaçsın. Mantık bilimi de dil bilgisine muhtaç. Peki biz ne öğrendik? Mantığı nerede öğrendik? Matematikte. PQ konularını hatırlarsınız. Yok modern mantık, yok klasik mantık falan filan. Peki bunu nereye bağladı İbn Sina'mız? Düşünmeye. Düşünme, mantık, dil bilgisi ve fikir konusunu tek başlık altında inceledi. Oysa bizim eğitim sistemimizde öyle mi? Mantık matematiğin alanında. Dil bilgisi edebiyatın altında. Düşünme diye bir konu, yani felsefe diyebiliriz hani çok zorlarsak. Eğitimi, yani düşünme, düşünce üretme, soru sorma eğitimi zaten yok. Olduğunu bile düşünsek onu da felsefenin altına attılar. Hep diyoruz ya, İbn Sina'da anlaşılmayacak bir şey yok. Sadece biz yanlış bir modelle eğitildiğimiz için anlayamıyoruz İbn Sina'yı. Yoksa anlamayacak hiçbir şey yok. İşte bu anlamda dil bilgisini, mantık bilimini, düşünme üretme, düşünce üretme, yani soru sorma sanatı noktasında bunları tek başlık altında toplayan İbn Sina'yı anlayan Batı, İbn Sina'mızın heykelini Avrupa'nın göbeğine dikerken biz mantığı matematikte öğrenmeye kalktık, dil bilgisini edebiyatta, düşünme dediğimiz felsefe konusunda ayrı bir başlıkta. Ama İbn Sina öyle demiyor. Mantık, dil bilgisi, düşünme ve fikir. Teorik kavramını da bunun içine koyabiliriz. Bunları diyor birbirinden ayıramazsın. Ayırırsan işte bizim gibi nesiller olur. Ondan sonra üniversitelerimiz niye bu halde, gençlerimiz niye bu halde diye kendimizi sorar dururuz. Evet değerli arkadaşlar, aslında şu ana kadar İbn Sina'mız ilk işaretler ve tembihatlar kısmında işaretleri, yani belirtileri, alametleri, göstergeleri anlatırken bize birçok şeyi anlattı. Ve en sonunda lafzın anlama delaletini 9. başlıkta anlattı. Orada da lafızdan kasıt ne? Sözcük, söz. Yani çok da abartmaya gerek yok. 10. bölümdeki diğer bir işaret, yani dikkat edilmesi gereken nokta olarak yüklemi anlattı. Dedi ki şekil üçgene yüklenmiştir. Yüklem dil bilgisi, dikkat edin. Sonra 11. bölümde 11. işaret olarak müfret ve bileşik lafız dedi. Türkçe'ye çevirirsek tekil ve bileşik sözcük. Bakın hala dil bilgisi anlatıyor mantık biliminin içerisinde İbn Sina. Değerli edebiyat öğretmenlerimizi ve değerli felsefe öğretmenlerimizi hatırlatmakta, bu konunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla dil bilgisini, mantığı, düşünmeyi ve fikri, yani teoremi, yani soru sorma sanatını birbirinden koparır da farklı disiplinlerin altına alırsanız ezberleyen öğrenciler, ezberleyen nesiller ve taklit eden bir bilim dünyanız olur. Bilim denmez, ona da zaten teknoloji denir. Evet Rabia Hocam, eğer uygunsanız 11. bölümden okumaya devam edelim. Uygun mudur? Buyurun lütfen.
İyi akşamlar Ali İhsan Hocam. Ben hazırım inşallah. Okuyacağım. Hemen okumaya başlayayım mı? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Diyerek söze giriş yapayım. İşaret 11. bölümde kalmıştık. Oradan okumaya hemen başlıyorum inşallah. Başlayayım mı?
Tabii hocam.
Tamam. Tamam, hemen başlıyorum o zaman.
Deniz, başlayabilirsiniz.
Alp de beni dinliyor öbür telefondan. Hemen başlıyorum.
Bu arada hocam bir konu. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Şenol Bey, Durmuş Bey, Bahtiyar Bey çok açık ve sanırım Elif Hanım'ı okumakta zorluk çekiyorum. Sinan Can Bey, Canan Hanım, Halil Bey ve Mahmut Bey. Hoş geldiniz tekrar. Değerli dostlar, bizim okuma formatımız şu. Düz bir metin okur gibi okumuyoruz. 2-3 cümle söyledikten sonra gerekirse el kaldırıp konuşmacı arkadaşlar soru sorabiliyorlar veya cümlenin tekrar okunmasını veya cümle üzerine yorum yapabiliyoruz. Asla böyle bitireceğiz her şeyi onun üzerinden tekrar bittikten sonra yorum yapılacak diye bir şey yok. Anında bölebiliriz. Bizim okuma yöntemimiz ve kitap analizimiz bu şekilde. Teşekkür ederim Rabia Hocam izin verdiğiniz için bu konuşmaya da. Buyurun lütfen.
Tamam. Tamam. Hemen başlıyorum. 11'inciden. Bil ki lafız bazen müfret, tekil bazen bileşik, mürekkep olur.
Yapmış. Gördün mü?
Bir dakika. Çok özür dilerim. Müfret, lafız herhangi bir parçası ile o lafzın parçası iken kesinlikle bir delalet murat edilmeyendir. Tıpkı bir insana Abdullah, Allah'ın oğlu, Allah'ın kulu ismini vermem gibi. Zira sen bununla onun Allah'ın kulu olma niteliğini değil, zatına delalet ederken abd, kul sözünle kesinlikle başka bir şey kastetmiyorsun. Ona İsa adını verseydin nasıl olurdu? Hatta bir başka yerde o kişiye Allah'ın kulu diyebilir ve kul ile bir şey kastedebilirsin. İşte o zaman Allah'ın kulu onun adı değil, niteliği olur. Ve o lafız da müfret değil, bileşik olur. Bileşik de ikiye ayrılır. Birisi tam sözdür, kaul, ki o her parçası bir isim ya da bir fiil olarak delaleti tam olan lafızdır. Fiile mantıkçılar kelime adını verirler ve o belirli üç zamandan birinde belirsiz herhangi bir şeyde bulunan anlama delalet eden lafızdır. İşte bu senin konuşan, düşünen, canlı sözün gibidir. Birisi de eksik sözdür. Tıpkı senin evde sözünle insan olmayan sözün gibi. Zira bu iki örnek benzerlerinde lafzın parçasıyla delalet murat edilir. Ali İhsan Hocam buyurun.
Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu ilk okumadan belki de bazı arkadaşlarımız hiçbir şey anlamadı. Ben izin verirseniz şöyle cümle cümle konunun üzerinden bir geçeyim. Uygun mudur Rabia Hocam? Hem de sizi biraz dinlendirmiş.
Evet, evet hocam uygundur.
Teşekkür ederim. Şimdi daha önce de konuştuk. Konumuz felsefenin herhangi bir alanıysa, bir konuda 5 cümleden sonra soru sormuyorsa felsefeden bahseden kişi ya da size soru sordurtmuyorsa orada felsefeden söz edilemez demiştim. Orada sadece ezberlerin tekrarından söz edilir. İbn Sina'nın burada müfret ve bileşik lafız. Lafız kelimesini sözcük diye kullanalım. Bundan sonra lafız dememize gerek yok. Yani tekil ve bileşik sözcükler. Şimdi mantık biliminin içerisinde neden tekil ve bileşik sözcüklere ve dil bilgisine çok yoğun bir şekilde atıf yapıyor İbn Sina? Eğer diyor doğru düşünmek istiyorsan kavramlara, kelimelere doğru anlamlar yüklemek zorundasın. Eğer eksik ya da yanlış anlamlar yüklersen doğru düşünme şansın yok diyor. Burada tekil ve bileşik sözcüklerde diyor ki bil ki sözcüğün bazen tekil bazen bileşik özür dilerim. Bil ki sözcük bazen tekil bazen bileşik olur. tekil sözcük herhangi bir parçası ile o sözcüğün parçası iken kesinlikle bir delalet murat edilmeyendir. Tıpkı bir insana Abdullah, Allah'ın kulu ismini vermen gibi. Zira sen bununla onun Allah'ın kulu olma niteliğini değil, zatına delalet ediyorsun. Yani diyor ki sen onun, yani birisine örnek veriyorum ben Gamer Bey'e Allah'ın kulu dersem onun bir adı var. O zaman bu bir onun için sıfat gibi olur. Ama diyor ismi Abdullah'sa Gamer değil de, o zaman sen diyor bunun Allah'ın kulu olma fonksiyonuna atıf yapmıyorsun. Onun diyor zatına, şahsına atıf yapıyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çok da karışık değilmiş ki farkındaysanız. Abd yani kul. Kul sözüne, sözün ne diyor? Kesinlikle başka bir şey kastetmiyorsun. Yani oradaki Abdullah ismini kullanırken o ismin içerisinde kul kelimesi de geçse de ona bir fonksiyon yüklemiyorsun, ismini anlatıyorsun. Hatta bir başka yerde o kişiye Allah'ın kulu diyebilir ve kul ile bir şey kastedebilirsin. Ha, şunu da yapabilirsin diyor. Sen Abdullah dersin ama cümlene şunu şöyle diyebilirsin. Abdullah, Abdullah'tır derken diyor birincisinde ismine atıf yapıyorsun. İkincisinde tanımlama yapıyorsun. Yani Abdullah isimli kişi Allah'ın kuludur. Eğer biz burada Rabia, Abdullah yerine, isim yerine Rabia'yı kullansaydık ne diyecektik? Rabia Abdullah'tır dediğimizde Rabia Hanım'ın Abdullah isimli bir kişi olduğunu değil, bu defa Rabia Hanım'a Allah'ın kulu demiş oluyordu. Şu ana kadar anlattığı konu bu. Ve Allah'ın ne diyorduk? Ha, abd, kul sözünde kesinlikle başka bir şey kastetmiyorsun. Ona İsa adını verseydin nasıl olurdu? Benim Rabia örneğimde olduğu gibi. Rabia Hanım veya Gamer Bey örneğimde olduğu gibi. Hatta bir başka yerde o kişiye Allah'ın kulu diyebilir ve kul ile bir şey kastedebilirsin. İşte o zaman Allah'ın kulu onun adı değil niteliği olur. Bunda anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Şu ana kadar hiçbir şey yok. Demek ki İbn-i Sina anlaşılmaz değilmiş. Ama İbn-i Sina'da bize anlatılmayan konu, gene aynı şeye geleceğim. Bugün multidisipliner bilim diye Batı'nın çok yaygın bir şekilde kullandığı ve bizim maalesef hala ne olduğunu anlayamadığımız dil bilgisi, mantık, düşünme ve fikir, yani felsefenin bir bütün olarak alma noktasında İbn-i Sina bize bir metodoloji sunuyor. İbn-i Sina'nın büyüklüğü burada. Yoksa anlaşılmaz mı anlaşılmaz falan diyen varsa lütfen ciddiye almayın. Anlaşılmayacak bir şey yok gördüğünüz gibi. Devam edelim. Ve o sözcük, yani Allah'ın kulu dersem ben birisine diyor, tekil olmaktan çıkar bileşik olur. E öyledir tabii. Yani eğer ben birine isimden bahsediyorum, isim olarak Abdullah kelimesini, yani Abdullah kelimesini isim olarak kullanırsam tekil olur. Sıfat olarak bir tanımlama için kullanırsam bu defa ne oluyor? Allah'ın kulu. O zaman diyor onun niteliği olur ve bu defa tekillikten çıkar bileşik olur. Bileşik de diyor ikiye ayrılır. Birisi tam sözdür ki o her parçası bir isim ya da bir fiil olarak delaleti, yani belirtisi tam olan bir sözcüktür. Fiile mantıkçılar kelime adını verirler. Fiile. Ve o belirli üç zamandan birinde belirsiz bir şeyde bulunan anlama delalet eden sözcüktür. Farkında mısınız arkadaşlar? Dil bilgisini anlatıyor mantık biliminin içerisinde İbn-i Sina üstadımız. Evet, şu ana kadar bu cümlelerde takıldığınız ya da sormak istediğiniz ya da hay Allah anlamadık diyeceğiniz bir konu var mı? Devam edelim. İşte bu senin konuşan, düşünen, canlı sözün gibidir. İşte İbn-i Sina'nın büyüklüğü burada başlıyor. Alıyor dil bilgisini, beyinle ilişkilendiriyor. Ezberle değil. Devam edelim. İsterseniz Rabia Hocam, buyurun lütfen.
Tamam, hazırım ben. Tıpkı senin evde sözünle insan olmayan sözün gibi. Zira bu iki örnek benzerlerinde parçasıyla delalet murat edilir. Sözün parçasıyla delalet murat edilir. Ancak parçalardan biri anlamı ancak karine ile tamamlanan bir edattır de ve olmayan gibi zeyddedir. Veya zeyt olmayan diyen evdedir. Veya insan olmayan sözcüklerini söylemedikçe verilen örnekte görüldüğü gibi delalet ettiği şeye yetkin olarak delalet etmiş olmaz. Çünkü de ve olmayan lafızları isimler ve fiiller gibi olmayan iki edattır. Burada 11. bölüm bitiyor hocam.
Evet, bu konuda biçim...
Zeyd'e atıfta bulunuyor ama peygamberimizin evlatlığı Zeyd'den mi bahsediyor burada?
O artmak, çoğalmak anlamında. Yine aynı örnekten gidiyor. Yani Zeyd'dedir. Zeyd'dedir demem diyor. Zeyd olmayan diyen evdedir veya insan olmayan sözcüklerini söylemedikçe verilen örnekte olduğu gibi delalet ettiği şeye, yani artma çoğalmaktan bahsediyorsun ama diyor, eğer bir insandan, bir isimden bahsediyorsan iş değişir. Kelimenin kendi anlamından, Allah'ın kulu bileşik olayından bahsetmişti ya yukarıda da benzer bir şekilde. Bu defa da diyor herhangi bir şey, örneğin kitap Zeyd'dedir derken diyor buna dikkat et. Eğer bir kişiden, hani peygamberimizin evlatlığı örneğin bahsediyorsan diyor, bir kişi var, onda da kitap var. Ama kitap Zeyd'dedir deyip eğer sen artmak, çoğalmak anlamında kullanıyorsan bu defa diyor burada isim olmaktan çıkar. Sen buna diyor kitapların baskıyla çoğaltılmasından falan bahsediyor olabilirsin diyor. Eğer isterseniz yukarıdaki cümleden devam edeyim ben. Hem Türkçe'ye, günümüz Türkçesine çevirerek hem de küçük açıklamalarla, ne dersiniz?
Çok iyi olur hocam. Çünkü bu okuduğum yeri ben çok anlamlandıramadım. Hani kafam karıştı. Evet. Hani mesela Zeyd derken ben Peygamber Efendimiz'in evlatlığı aklıma geldi. Burada edat dediği zaman hani Türkçedeki bağlaçlar, şeyler, bağlamlar aklıma geldi derken bağlantıyı kurmakta zorluk çekiyorum. Teşekkür
Peki.
ederim.
Bir öğretmen olarak ben size sorayım. Siz İbn Sina'yı okuyup da karşınıza mantık biliminin içerisinde dil bilgisinin çıkacağını bekler miydiniz normal süreçte?
Hayır, çok beklemezdim. Yani buradaki hani kavramlar, işte fiilden bahsediyor, isimden bahsediyor, edattan bahsediyor. Benim aklım hemen Türkçe dil bilgisiyle bağ kuruyor. Yani bununla niye anlatmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum şu anda. Karşılaştırmamızı beklemiyordum.
Özellikle sordum. Bir öğretmenimiz daha var. Felsefe öğretmenimiz. Kendisine de sorayım. Aslı hocam, İbn Sina'nın kitabını okurken mantık bilimini ele aldığı zaman İbn Sina burada dil bilgisiyle karşılaşacağınızı hiç düşünür müydünüz?
Yok, tabii ki kesinlikle düşünmüyordum. Hatta belki de o yüzden de ilk başta zorlanmış da olabilirim. Hani Allah Allah, ben başka bir şeyler beklerken böyle bana dili anlatıyor. Acaba ben mi bağ kuramıyorum, yanlış mı görüyorum diye bile düşünüyorum yani, ama net bir şekilde yani dil bilgisi anlatıyor şu ana kadar.
Değil mi?
Kesinlikle.
Yani Aslı hocam felsefe öğretmeni. Yine aynı şekilde Rabia hocam öğretmen. Diğer arkadaşlar işte mühendis vesaire. Anlamakta hep zorluk çektik. Okudular bu arkadaşlarımız. Ben biraz da espri olsun diye üzerinde durmadım çok fazla. Çünkü İbn Sina'da felsefe bekliyorlar. Mantık bilimi diyorlar. Biraz olabilir tabii felsefe ve mantık bilimi. Aha, bir de karşılarında dil bilgisi var. Asla dil bilgisiyle karşılaşmayı beklemedikleri için biz diyorlar bunu anlamadık. Haksız mıyım hocam? Halbuki anlata anlata geldi, bileşik kelime, tekil kelime, çoğul kelime, yüklem, zarf, edat anlatarak geliyor İbn Sina. Ama biz asla mantık bilimini dil bilgisiyle ve düşünmeyle ve öğrenmeyle, yani olan bilgilerden olmayan bilgilere ulaşma sürecinde dil bilgisi dediğimiz o dil bilgisi kavramını örtüştüremiyoruz. Niye? Öyle yanlış ve saçma sapan bir eğitimden geçtik ki. Sıkıntı burada. Bunu anlamamız gerekiyor. Bakın, yanlış eğitimin neye mal olduğunu anlamak açısından bu kitap, özellikle ben seçmek, bunu seçmemin sebebi oydu. Ya çok basit bir şekilde İbn Sina'mız, o değerli düşünürümüz, mantık bilimi, dil bilgisi ve düşünme olaylarını birlikte diyor ele almak zorundasın. Ama biz bu yanlış eğitimden geçtiğimiz için mantık bilimin içinde veya bu cümlelerin içerisinde dil bilgisi beklemiyoruz. Yüklem. Ya yüklem yüklem işte. Ama anlamlar vermeye çalışıyoruz. Acaba İbn Sina ne demek istedi? Ne diyecek? Yüklemden bahsediyor dil bilgisindeki. Ya da bileşik ya da tekil sözcüklerden bahsediyor. Yanlış eğitimin bize neye mal olduğunu anladık mı değerli dostlar? Buyurun Rabia Hocam, sanırım bir şey söyleyecektiniz.
Şimdi mesela burada D'ye vurgu yapmış, yani D bir bağlaç dil bilgisinde. Ben çocuklarımın D'nin ve K'nin yazımını anlatırken işte birisi ayrı yazılıyor, birisi birleşik yazılıyor. Bir D'nin cümleye kattığı anlam bulunma, hal olarak cümleye anlam katıyor. Diğeri de bağlaç olarak ayrı yazıldığı zaman iki cümleyi birbirine bağlıyor yani. Hani mesela D'nin kullanımında bile anlam, cümledeki anlam değişiyor. Belki de İbn Sina burada işte bu bağlaçlar, fiiller ya da edatlara atıfta bulunurken okuduğunu anlamaya dair hani dil bilgisine hakim olacak ki olacaksın ki benim sana kurmuş olduğum cümlenin anlamını daha iyi idrak edesin diye bir mesaj veriyor mu diye merak ettim.
Mesaj vermiyor, emrediyor Rabia Hocam. Mesaj falan verdiği yok. Doğrudan diyor, bunu böyle yapmazsan saçmalık olur diyor. En başta dedi ya, mantıktan murat kişinin olan bilgilerden olmayan bilgilere olan yolculuğunda olmayan şeyleri, yani olan var olan bilgilerinden olmayan bilgilere yolculuğunda gaflete, delalete düşmemesi için kullanılan sistematik bir yapıdır diyor mantık. Böyle başladık. Peki şimdi öğretmen kardeşimiz olarak ben size sorayım. Çocuklara bu ki, de, da vesaire anlatırken bunu mantık biliminin içerisinde mi anlatıyorsunuz?
Bence yani değil. Mantık olarak anlatmıyorum. Hani ben çünkü 7-9 yaş aralığındaki çocuklarla ilgileniyorum. Hani onlara mantığın anlamını önce öğretmem gerekiyor. Ama bu D ve K'lerin yazımında hani cümleye kattıkları anlamın ne olduğunu ben çocuklarıma hani şey yapıyorum, yani önemli. Bir de ben Aslı Hocama burada bir atıfta bulunacağım. Hani siz de mi benim gibi düşünüyorsunuz? Mesela ben D ve K'lerin yazımında takıntılıyımdır. Yani hani ne olacak, birleşik yazılsın ya da ayrı yazılsın gibisinden, böyle kimi insan ya buna da takılır mı şeklinde bana şey yapıyorlar. Hani söylemde bulunuyorlar. Ben de diyorum ki takıntılıyım tabii. Çünkü cümlede anlam değişiyor diyorum böyle. Siz de o şekilde mi düşünüyorsunuz hocam?
Bir saniye, Aslı Hocam yanıt vermeden doğrudan yüzünüze karşı söyleyeyim, sonra dedikoduya girmesin. Yanlış yapıyorsunuz. İster 7 yaş, ister 17 yaş, ister 3 yaş. Eğer mantığı, mantık bilimini bir çocuğa vermeden dil bilgisini verirseniz, burada sizin düştüğünüz duruma düşecektir ya da benim düştüğüm duruma düşecektir o çocuk. Özellikle bunu paylaşıyorum. Bu şekilde veremezsiniz. Böyle bir eğitim olmaz. Ben söylemiyorum.
Şimdi hocam, ben şimdi ilgilendiğim kitleyi biliyorum. Benim ilgilendiğim kitle somut düşünen bir kafa yapısına sahip. Soyut düşünme daha onlarda gelişmedi. Ne zaman soyut düşünmeye başlıyor benim çocuğum? Gelişim öğrenme dediğimiz bir psikoloji var. Ben onların somut düşüncelerine hitap ederek anlatmak zorundayım. Değilse öğrettiğim her şey havada kalır.
Hocam tartışmak istemiyorum ama eğitim sisteminiz yanlış. Tekrar söylüyorum. Ben söylemiyorum. İbn Sina söylüyor bunu. Ali İhsan söylerse haklı olabilirsiniz. Ama İbn Sina bunu söylüyor. Mantık bilimini de 7-9 yaşa göre uyarlayacaksınız o zaman. Bütün dil bilgisini anlatmadığımıza göre 7 yaşındaki çocuğa, o zaman mantık bilimini de tutup PQ bilmem de modern mantık, klasik mantık diye tabii ki anlatmayacağız. Ama Dil bilgisini anlatıyorken önce çocuğa düşünmeyi anlatacağız. Düşünmek nedir?
Ha, bu noktada haklısınız hocam. Ben çocuklarıma düşünmeyi öğretiyorum. Yani düşüneceksin diyorum. Düşünmeden asla yapamazsın. Hani mantığın adı düşünme ise eğer, ben çocuklarıma düşünmeyi öğretiyorum. Biz buna beyin fırtınası diyoruz.
Düşünmek felsefenin konusu. Mantık ayrı bir konu. Bunları tekrar konuşuruz. Konumuzdan da kop.
Onu başka bir zaman konuşalım. Çünkü ben sizin bana ne demek istediğinizi anlamıyorum.
Estağfurullah. Aslı hocama bir sorunuz vardı. Kendisi yanıt verirse sevinirim. Ona saygısızlık olmasın. Aslı hocam, soruyu hatırlıyor musunuz?
G ve K'lerin yazımındaki hocam sanırım çok hassasmış. Ben de böyle yapıyor muyum diye sordunuz değil mi Rabia hocam?
Evet Aslı hocam. Yani hani yanlış mıyım?
Yani bilmiyorum ben buna nasıl cevap vereyim. Ben çok da ben sınav da yapmadığım için açıkçası çocukları falan böyle çok yazımla ilgili ne durumdalar çok da bilgim yok ama bir dil bilgisiyle ilgili sıkıntılar olduğu kesin. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Demin konuşulanları dinledim de aslında nasıl olur da dil bilgisi mantığın içinde anlatılmamış, çok şimdi ben çok şaşırdım kendi kendime çünkü dilin yani düşünürken malzememiz zaten sözcükler, kelimeler, cümleler. Hani önce malzemeyi çok iyi analiz etmek, zaten onu bilmek gerekiyor ki onundan ilerleyeceğim ya. O yüzden mesela şu an çok tuhaf geldi. Hani nasıl bir anlayış bu ikisini ayırmış olabilir? Gerçekten düşünmek lazım yani. Teşekkür ederim, bu kadar.
Hocam, anlayışı ben size söyleyeyim. Rakip edilir müfredatıyla insan çocukların beynini formatlarsanız böyle işte biz kendi aramızda bile tartışırız. Çünkü özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü'nün Başbakan Refik Saydam'a söylediği bir şey var. Eğitim sistemimizi günümüz ekonomi politikalarına göre yeniden yapılandıralım dedikten sonra İngiliz ve Fransızlarla ve Amerikalılarla bir eğitim politikası, daha doğrusu eğitim sistemi geliştiriyorlar. Herkes Fulbright zanneder, daha 1938'dedir bu talimat. Dolayısıyla bilimi paramparça edeceksiniz ki insanlar, öğrenciler düşünemesin. Ha, Refik Saydam'la İsmet İnönü bunu biliyordu da bir yaptı anlamında asla böyle bir şey söylemiyorum. Onların en büyük gafleti, İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya eğitiminizi emanet ederseniz onlar da herhalde şöyle dememişlerdir. Aman Allah'ım, bize çok güvenler, öyle Türk öğrenciler yetiştirelim ki, Türkleri biz öyle başarılı öğrenciler yetiştirelim ki bütün dünyada şanlı bir şekilde Türk bilim dünyasını tanıtsınlar, bilim dünyasında söz sahibi olsun dememişlerdir herhalde. İsmet Bey'le, İsmet İnönü'yle, Refik Saydam Bey sanırım bunu bilmedikleri için böyle bir hataya düşmüşler diyelim. O yüzden biz böyle tartışıp duruyoruz kendi aramızda. Dil bilgisini çocuğa öğretir miyiz? Mantık mı öğretmeydik? Düşünme neydi? Çünkü o kadar yanlış formatlandı ki zihinlerimiz. Bakın, düz bir metini bile iki tane öğretmenimiz, 3-5 tane mühendis arkadaş, bu arkadaşlar da hani yanlış anlamayın lütfen. Belli eğitimleri almış insanlar. Ben de dahil. Niye anlayamıyoruz ya da ben niye anladım da siz niye anlamadınız? Çünkü ben o multidisipliner bilim dediğim, hani ilk sözüm vardı ya, her filozof bilim insanı olmak zorunda değildir ama her bilim insanı filozof olmak zorundadır cümlesinin içerisindeki bu bilgiyi Nami Başer hocamdan öğrendiğim için İbn-i Sina'ya baktığım zaman diyorum ki tekil ve bileşik sözcük. Zaten tamam, bileşik sözcükleri anlatıyor diyorum. Gayet mantıklı. Zaten dil bilgisini anlatabilir. İbn-i Sina anlatması da gerekir. Çünkü konumuz düşünce ve mantık. Evet, devam edelim. Yani önce bizim bir testiyi boşaltmamız gerekiyor ki doğru ya da temiz suyla doldurabilir. Ben şöyle hocam birkaç cümleyi okuyarak elandırayım, sonra size bırakacağım. Şimdi bileşik de ikiye ayrılır. Yani bileşik sözcük. Birisi tam sözdür ki o her parçası bir isim ya da bir fiil olarak delaleti, yani ister diyor isim olabilir bu, isterse diyor fiil olabilir. Bu anlamda bir isim ya da bir fiil olarak göstergesi, belirtisi tam olan bir sözcüktür diyor. Fiile mantıkçılar kelime adını verirler. Yani isim ayrı ya, biz işte ne bileyim Gamer diyoruz, Şenol diyoruz, Aslı diyoruz. Bu bir isim veya başka şeyler şimdi de bilgisine girmeyelim. Fiile mantıkçılar kelime adını verirler ve o belirli üç zamandan birinde belirsiz yapabilirim gibi. Onu ben ilave ettim. Zamanlar var ya hani fiillerde. Belirsiz yani bir şeyde bulunan anlama delalet eden sözcüktür. İşte bu senin konuşan canlı sözün gibidir. Birisi de eksik sözdür. Tıpkı senin evde sözün de insan olmayan sözün gibi. Yani evde kelimesi ya da sözcüğü diyor ya da insan olmayan sözcüğün çok belirsiz bir ifadedir diyor. Bir şeyi doğrudan işaret etmiyor. Ama elma dersem ya da evdeki elma dersem gibi burada belirsizlik yok. Zira bu iki örnek benzerlerinde sözcüğün parçasıyla delalet murat edilir. Ancak parçalardan biri anlamı ancak karine ile tamamlanan bir edattır. De ve olmayan gibi. Zeyt'tedir. Yani Zeyt derken burada bir isim kullanıyor. Zeyt diye biri var. Onda bir şey var. Yani bir soru cümlesi düşünelim. İşte kalem kimde? Zeyt'tedir. Veya Zeyt olmayan diyen evdedir. Veya insan olmayan sözcüklerini söylemedikçe verilen örnekte görüldüğü gibi işaret ettiği şeye yetkin olarak işaret etmiş olmaz. Yani belirsizlik var diyor bu cümlenin içerisinde. Çünkü de ve olmayan sözcükleri isimler ve fiiller gibi olmayan iki edattır. Edatı anlatıyor. Şenol Hocam hoş geldiniz. Mikrofon talep ettiniz. Siz de dinlemek isteriz. Buyurun lütfen.
Teşekkür ederim. Cümleten hayırlı akşamlar. Çok yararlı buldum. Ben de zaten ilk etapta şu cümleyi not almıştım. Mantıkçılar fiile kelime anlamını verir. Bu çok ilgimi çekti. Ve konuşan canlı söz. Bu bir cümle zaten. Konuşan canlı söz. Ve birleşik. Şimdi dil bilimde bence felsefe de olmalı. Bu arada her şey birbirine bağlantılı zaten. Çocuklar somut mu düşünür acaba? Yoksa soyut mu düşünürler? Yani çocuklar nesnelere dahi soyut bakarlar mı? Canlı görürler mi onları? Bizden daha canlı görürler diye düşünüyorum. Bu arada çocuklar işte bu sebeple daha canlı gördükleri için soyut gördüklerini düşünüyorum. Yani dil bilim bile müthiş bir şekilde soyut bir şey değil. Daha çok somut bir şey değil dil bilim. Somut bir şey değil. Daha çok soyut bir şey. İşte bundan dolayı zaten felsefenin temel başlangıcı diye düşünüyorum. Hoş dil bilimden çok anlamam. Fakat şu ana kadar duyduklarımdan anladıklarım bunlar. Teşekkür. Yani bir dinleyici olarak anladıklarımı anlatmak istedim. Buyurun.
Çok teşekkür ederim Şenol Hocam. Zaten bizim bu odaları, bu sohbet odalarını ve İbn-i Sina'yı okumamızdaki temel mantığımız, temel hareket noktamız değil. Bu yanlış eğitim sistemini beynimizde de var çünkü bizde de var aynı takıntılar. Kimse yani o alıyorsunuz çocuğu 4-4-4-12 üzerine bir 5 yılda üniversite 17 hadi yüksek lisans 20 yıl boyunca eğitiyorsunuz ve yanlış eğitim modeliyle eğittikten sonra ortaya Ali İhsan çıkıyor. Gamer çıkıyor, Tufan çıkıyor ve bir dakika ya diyor İbn-i Sina herhalde burada yüklem derken bizim dil bilgisindeki yüklemden bahsetmiyordur ya da lafız diyor acaba lafız kelimesinde nasıl bir derinlik var? Ya sözcük edat diyor. İşte bunu yıkmak o kadar zor ki. Evet okumaya devam edebiliriz Rabia Hocam. Teşekkür ederim Şenol Hocam katkılarınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendi adıma bir açıklama yapmak zorundayım. Ben sahadayım. Öğrencilerle birebir etkileşim halindeyim. Hani onların gelişim öğrenmelerini gözlemliyorum. Her kitle aynı şekilde gelmiyor bana. Her çocuk da aynı şekilde değil. O yüzden ben sürekli kendimi geliştirip çocukların nasıl öğreneceklerine dair kafa yoran bir öğretmenim. Mantık açısından da yeni bir bakış açısı geliştirmeyi deneyeceğim inşallah Ali İhsan Hocam. Ama sahada olmak başka bir şey. Ha, eğitim sistemimizin evet eksikleri, işte uygulanan politikaların yanlışlığını burada tartışacak değilim. Ben göreve başladığım andan itibaren öğrenciyi merkeze alarak çalışan bir öğretmenim. İlk önce bir sınıfa girdiğim zaman önce kitlemi tanırım. Bu çocuk nasıl düşünüyor? Bir mantıksa eğer. Nasıl düşünüyor? Eylem merkezinde mi düşünüyor? Zihin merkezinde mi düşünüyor? Duygu merkezinde mi düşünüyor? Bunu gözlemledikten sonra o çocuk en iyi şekilde nasıl öğrenirin adını tespit etmeye çalışıyorum. Ha, bunun adına mantık dersiniz ya da başka bir şey sıfatlandırırsınız onu bilmiyorum. Ama kendi öngörüme ve bilgime de güveniyorum. Okumaya devam ediyorum bu noktada.
Peki ya hocam, bir bilgi paylaşımından devam edelim. Edat nedir? Bazı arkadaşlarımız unutmuş olabilir dil bilgisi anlamında. Ben hani edat anlamıştı ya dil bilgisi konusunda ne demişti? Çünkü de ve olmayan sözcükleri isimler ve fiiller gibi olmayan iki edattır. Yani evdedir. Şimdi dedir ne demek? Dedirin hiçbir anlamı yok ama evdedir deyince bir anlam oluyor demiştik ya. Edat kelimesini ben size söyleyeyim. Şey, edatın ne olduğunu anlatayım. İlişkilendiren anlamında biliyorsunuz. Kendi başına bir anlamı olmayan, ancak sözcükler arasında anlam ilgisi kurmak için kullanılan yardımcı kelimeymiş. İbn-i Sina üstadımız da bize bunu anlatıyor. Diyor ki bazen düşünme modellerinde edat dediğin bir şey var. Hani yüklemi yukarıda anlattı zaten. Bir de edat diye bir şey var. Sen diyor tutup da böyle edatlar üzerinden anlam üretmeye falan kalkma. Bildiğiniz dil bilgisi dersi veriyor İbn-i Sina. Binli yıllardan bahsediyoruz. Ta o zamanlardan mantık bilimiyle dil bilgisini, sözcükleri, kavramları anlatıyor. Neden? Çünkü kavramları kendisine ait olmayan toplumlar kendi geleceklerini tayin edemezler. Kavram düşünmeyle doğrudan ilintilidir. Doğrudan. Hani kenardan, köşeden, sağından, solundan değil. Kavram yani kelime yani sözcük, düşünme dediğimiz o eylemi, ki zaten İbn-i Sina'mız daha önce düşünmeyi de tarif etmişti, doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla kelime, kavram konularında kendi kavramlarını üretmeyen toplumlar geleceklerini asla inşa edemezler. Geçen gün örneğini vermiştim. Green Kids diye Atatürk'ün konusunda bir etkinlik var. Projenin adını Green Kids koymuşlar. Yeşil çocuklar. Hatırlarsanız dedim ki niye İngilizce? Yanıt geldi. Avrupa Birliği fonluyor. Avrupa Birliği'nin ortak dili İngilizce mi? Hayır. Niye siz bu çocuklara Atatürk'ü hayranları demiyorsunuz? Başka isim mi yok Türkçe? Green Kids. Bu neyse. Buyurun devam edelim Rabia Hocam. Bu konu dertli bir konumuz biliyorsunuz. Oktay Sinanoğlu'nun da...
Eğitim konusu benim için de çok dertli bir konu. Ben sistemin çarkında şey yapmamak için, hani dönmemek adına mücadele veren bir öğretmenim. Genelde de taşlanan bir öğretmenim. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. 12. bölümdeyiz. İşaret, tümel ve tikel, müfret lafız. Lafız, tikel, cüz'i veya tümel, külli olabilir. Tikel, anlamını tasavvur etmenin bizatihi bu anlamda ortaklığın bulunmasını engelleyen lafızdır. Zeyt'ten, lafızdan tasavvur edilen gibi. Tikel böyle olunca tümelin de onun mukabili olması gerekir. Buna göre tümel anlamının tasavvuru bizatihi bu anlamda ortaklığın bulunmasını engellemeyen lafızdır. Şayet anlamda ortaklığa engel varsa, engellenmesi onun anlamının dışındaki bir nedenden dolayıdır. Tümel lafzın bir kısmında ortaklık bil fiil olur. İnsan lafızdan olduğu gibi bir kısmında da ortaklık bil kuvve ve bil imkan olur. Beşgenlerden oluşan 12 yüzü kuşatan, ihata eden küresel şekil gibi. Bir kısmında ise ortaklık, kendi anlamının dışındaki bir nedenden dolayı ne bir fiil, ne bir kuvve, ne de bir imkandır. Başka bir güneşin varlığını mümkün görmeyen kişiye göre güneş, lafzındaki durum böyledir. Zeyt, onu kuşatan şu küre ve şu güneş tikelin örneğidir. İnsan, onu mutlak anlamda kuşatan küre ve güneş de tümelin örneğidir. 12. kısım burada bitti.
Evet değerli buradaki arkadaşlar.
Küre, buradaki küre dünyadan mı bahsediyor hocam? Dünya ve güneşten mi bahsediyor? Küre derken bir, dünyadan mı bahsediyor?
Yani birçok şeyden bahsediyor ama orada tabii şekil üzerinden de beşgenler üzerinden getirdi oraya. Oraya gelmeden önce yukarıyı tekrar bir düşünmek ve üzerinde konuşmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, buradaki aktarılan bilgiyle ilgili görüş beyan etmek isteyen var mı? Anlayan var mı diye sorayım. Şimdi şunu görüyoruz değil mi? Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Buyurun Aslı Hocam. Buyurun lütfen.
Yani ben şöyle ilk bölümden şunu anladım. Tikeller başka şeylerle ortaklaşmayan, kendine özel, başkalarıyla ortaklaşmayan kelimeler olarak düşündüm. Tümeller de bir ortaklaşmayı ifade ediyor. Mesela Aslı, ben başkalarıyla ortaklaşmam. Yani benim özelliklerimdir ve o yüzden ben tikelimdir. Ama tümel olduğumda insan kavramı diyelim. Burada ben diğerleriyle ortaklaşabilirim diye düşün öyle anladım ama ikinci kısmı anlayamadım. O bir fiil, bir kuvve, bir orası karıştı.
Çok güzel. Aynen söylediğinizi ifade ediyor zaten. Zaten tümel ve tikel sözcüklerden anlatarak geliyor. Diyor ki Zeyd örneğini onun için vermiş. Zeyd orada özel isim kullanıyor. İsim gibi kullanıyor. Yani bizim Türkçedeki karşılığı artırmak anlamında değil. Ali Veli gibi, Kamer Tufan gibi, Aslı Rabia gibi. Zeyd diyor tikeldir. Böyle olunca tümelin de onun mukabili olması gerekir. Buna göre diyor tümel anlamının tasarrufu bizatihi bu anlamda ortaklığın bulunmasını engellemeyen sözcüktür. Yani Aslı, evet, Aslı insandır. Bir anda işi büyüttük. Ama insanlık anlamında konuşurken bu Aslı'yı dışlamaz diyor. Yani Aslı diye bir varlık var, bir birey var gibi. Buyurun Rabia Hocam.
Şimdi Aslı Hocam dedi ki tikel ve tümel kavramları geçiyor. Tikel de bir ayraç vermiş, cüz'i demiş. Ben şuradan anladım. Tikel dediği tekil olan, cüz'i irade dediğim beni sınıflandırıyor. Tümel de geneli sınıflandırıyor, külli diyor. Külli irade, cüz'i irade olarak mı düşünmem gerekiyor diye kendi kendime düşündüm. Zeyd'den insanı kastediyor, yani sözü kastediyor, tasavvur edilen diyor. Yani burada tekil ve çoğullardan, işte cüz'i ve külli iradeden bahseden anlam olduğuna düşünüyorum ben de.
Şöyle.
Doğru mu düşünüyorum?
Hocam iradeye girmeyelim orada. Çünkü burada herhangi bir iradeye atıf yok. Ama cüz'i, tekil anlamında ayrı. Yani bütünden ayrı bir parça, özel isim gibi. Ayrı bir işte kırmızı elma gibi ya da ne bileyim armut gibi. Armut kelimesi, armut dediğimiz o meyveyi, meyve dediğimiz tümelden, bütünden ayıran bir özel tanımlama oldu. Zeyd gibi o yüzden. Zeyd de bir isim burada. Tekrar söylüyorum. Buradaki ama diyor bunun bütünden bir ayrımı olmaz. Yani kamer özeldir, tikeldir ve insan kelimesi. İnsan kelimesi diyor tümeldir, bütün insanları kapsar. Kamer de zaten bir insan olduğu için bunun içerisinde yer alır diyor. Fakat devamında enteresan bir şey var. Şayet diyor anlamda ortaklığa engel varsa engellenmesi onun anlamının dışındaki bir nedenden dolayıdır. tümel lafzın bir kısmında ortaklık bir fiil olur. İnsan lafzında olduğu gibi, o örnekte olduğu gibi. Bir kısmında ortaklık bir kuvve ve bir imkan olur. Beşgenlerden oluşan 12 yüzyı kuşatan, ihata eden küresel şekil gibi. Aslında beşgenler var, bir sürü beşgeni, hani sonsuz beşgeni iç içe koyarsak küreyi elde ediyoruz biliyorsunuz. Daireyi elde ediyoruz. Aslında diyor, beşgenler daire değildir. Ama o kadar çok beşgeni iç içe koyabilirsek sonsuza yakın, her ne kadar kendi dışında bütün beşgenleri bu küre ihata ediyor, kapsıyor gibi baksak da diyor, aslında beşgen kürenin bir içinde değildir anlamında ben anladım. Başka bir güneşin varlığını mümkün görmeyen kişiye göre güneş lafzındaki durum böyledir. Yani kainata baktık, dedik ki bir tane güneş var. Halbuki biliyoruz ki bir sürü güneş var, yani yıldız var. Bunun gibi. Eğer diyor o kişiye sen bunu bilmiyorsa, o bilgiye sahip değilse bir sürü güneşin olduğu fikrine, bunun durumu böyledir diyor. Zeyd, onu kuşatan şu küre ve şu güneş tikelin örneğidir diyor. Neden? Aynı Zeyd ismini kullandığımız gibi. Ya da şu güneş, şu dünya, bir sürü dünyalar var, bir sürü gezegenler var. Ama şu gezegen dedik mi, o zaman diyor tikele inersin. Ama gezegenler kavramının içerisinde aslında dünya ismi var ama diyor, şu gezegen diye işaret ettiğin zaman aslında o tümelin içerisinde yine tekile inersin diyor. İşte insan onu mutlak anlamda kuşatan küre ve güneş de tümelin örneğidir diyor. Yani insan kavramı gibi veya işte küre kavramı gibi ya da güneş kavramı gibi tümelin örneğidir diyor. Yıldız kelimesi gibi. Buyurun Aslı Hocam.
Yani aslında güneş tek olması itibariyle tekil şey görmesi gerekirken bu özel durumdan dolayı tümelmiş gibi muamele görüyor.
Evet.
Böyle bu değil mi?
Evet evet. Yani yıldız kelimesi.
Ha tamam.
Güneş tamam da. Yani o beşgen örneği ilginçtir. Yani beşgeni çiziyor ya, dairenin içerisinde sonsuz tane beşgen çizerseniz ne olur? Bir dairenin içinde olur hepsi. Dairenin kapsamı içinde kaldı ya bu beşgenler. Ama beşgen daire midir? Hayır değil. Ama beşgenin içinde. Özür dilerim, dairenin içerisinde. Ama diyor işte bu özel durumlarda hani gamer ve insan, birinden tekil, biri tekil, biri tümel. İnsan kavramının içerisinde gamer de var. Ama gamer özel. Ama diyor beşgen küre. Küreyi beşgenlerin oluşturduğu bir şey ya da küre beşgenleri kapsar diyemezsin diyor. Yani o küreyi beşgenler üzerinden değil, biz üçgenler üzerinden de kurabilirdik. Sonsuz üçgen iç içe çizer, yine bir küre oluşturabilirdik. Burada diyor ayrım da olabilir. Evet, devam edelim isterseniz.
Tamam, ben işaret, zati, lazım, arazi ve ayrık arazi olan 13. bölüme geçiyorum. Yüklemler bazen zati, lazım, zattan ayrılmayan, arazi, el arazi yül lazım ve bazen ayrık arazi, el araziyül mufarık olabilir. Şimdi zati yüklemleri açıklamakla işe başlayalım. Bil ki yüklemlerden bir kısmı özneleri için kaim, kılıcı, mukavim yüklemlerdir. Kaim, kılıcı ile öznenin varlığının tahakkuk etmesi için ihtiyaç duyduğu yüklemi kastetmiyorum. İnsanın doğrulmuş, yaratılmış, sonradan meydana getirilmiş muhdes olması ve de siyahlığın araz olması gibi. Aksine benim asıl kastettiğim öznenin, mahiyetinin tahakkuk etmesi için kendisine ihtiyaç duyduğu ve bir parçası olarak onun mahiyetine dahil olan yüklemdir. Üçgen için şekilsellik veya insan için cismanilik gibi. Bu yüzden cismin cisim olarak tasavvurunda onun cisim olarak tasavvur ederken yaratılmışlığın ondan selbedilmesini imkansız görmeye ihtiyaç duymayız. Oysa üçgenin üçgen olarak kavranmasında şekilselliğin ondan selbedilmesini imkansız görmeye ihtiyaç duyarız. Her ne kadar bu genel olmayan bir fark ise de dahası ileride sana açıklanacağı üzere kaim, kılıcı olmayıp lazım olan yüklemlerin bazısı bu nitelikte olabilse de ancak burada bir fark söz konusudur. Burada bitti 13. bölüm.
Evet arkadaşlar, bu konuda ne anladığını söylemek isteyen arkadaşımız var mı? O zaman ben size şöyle bir geçmişe göndereyim. İbn-i Sina'yı burada tutup da mantık biliminin içerisinde dil bilgisi anlatacağını beklemediğimiz için ve rakıf edici bir müfredatla eğitim sistemimizde beynimizi formatladığı için, benim yaşım 60, İbn-i Sina'yı anlayamadık. Bu kadar okumuş okumamış bir sürü arkadaşımız var. Yani bol kitap okuyan anlamında söylüyorum, diploma anlamında değil. Neden? Çünkü bize İbn-i Sina'yı öyle bir anlattılar ki dil bilgisiyle karşılaşacağımız asla aklımıza gelmedi. Hatırlarsanız Sevil Okay hocamızın dil bilgisi bölümü kitabını okurken, Düşten Gerçeğe Bir Yol Eğitim kitabını okurken dil bilgisiyle ilgili bir bölüm de okur. Şimdi değerli arkadaşlar, şu anda Rabia Hanım'ın okuduğu kısımda neredeyse herhangi bir şekilde anlamadık diyebileceğiniz şeyleri nedense ben anlatınca çok net bir şekilde anlıyorsunuz değil mi? Aramızdaki fark şu. Ben İbn-i Sina'nın İşaretler ve Tenbihatlar kitabını okurken mantık bilimiyle, yani bilgi dediğimiz o kavramın içerisinde bilmek halinden bilmediğimizi araştırırken mantık biliminin en önemli araçlarından birinin dil bilgisi olduğunu bildiğim için bu nedenle İbn-i Sina'yı ben anlıyorum. Ama diğer dostlarımız İbn-i Sina'nın mantık bilimi içerisinde dil bilgisi diye bir açıklama beklemedikleri için sözcük, yani lafız kelimesine bir sürü anlam ifade etmeye, yüklemeye çalışıyor. Ya çok basit bir şekilde edattan bahsediyor işte. Değil mi? Bunu bile anlatmış. Peki niye anlattı? O zaman mantık biliminin dil bilgisi noktasında ne gerek vardı? Kavramlar neydi? Gerçi Aslı Hocam biraz değindi bu konuya ama ben biraz detaylandırayım izin verirseniz. Ne diyordu Sevil Okay hocamız? Düşten Gerçeğe Bir Yol Eğitim kitabının 39. sayfasında ödevlerin nasıl hazırlanıp sunulacağı, hani öğrencileriyle problem yaşamıştı vesaire, bunlar da sezgisel.com'da var arkadaşlar, bu kitabı da okuduk bir kısmını. Ne diyordu biliyor musunuz? Sıra dersin nasıl hazırlayıp sunacaklarına geldi. İşte bütün mesele buydu. İşte Sevil Okay hocamız hep beraber öğreniyoruz, hep beraber öğretiyoruz modelini uyguluyor öğrencilere. Ben öğretmenim, siz öğrencisiniz, ben anlatacağım, siz öğreneceksiniz, sonra da ben sizi sınava sokacağım modelini terk etmiş. Sayın Sevil Okay öğretmenimiz. Diyor ki çocuklara, hep beraber öğretmeniz, hep beraber öğrenciyiz. Dersi çocuklara yaptırıyor. Hatta arkadaşlarını sınava sokturuyor falan. Diyor ki burada, öğrencilerime önce hayal kurmalarını söyledim, şaşırdılar. Konu ne? Ödevleri nasıl hazırlayacaklar? Ne alakası var hayal kurmanın yapacağımız ödevle dediler. Öğrencileri de itiraz ediyor. Ben cümlemi yineledim. Hayal kurun. Neler yapacağınızı, yapabileceğinizi hayal edin ve hayal ettiklerinizi hayata geçirin. Ev ödevinden bahsediyoruz arkadaşlar. O anlamda Sevil Okay hocam, başka eminim değerli öğretmenlerimiz de vardır ama Türk eğitim sisteminde bir devrimi gerçekleştirmiştir. Sorunlarla karşılaşınca çözüm olarak bulmuş bunları ve belki bilerek, belki bilmeden, belki İbn-i Sina'yı okudu, belki de okumadı. Ama eğitim modelinde kendisi tıkandığı problemleri aşabilmek için İbn-i Sina'nın metodolojisini kullanıyor. Kavramlar üzerinden. Şuraya bağlayacağım. Diyor ki, hayal edin ve hayal ettiklerinizi hayata geçirin. Ev ödevinden bahsediyoruz. Hayaller olmasaydı bugün ne aya gidebilirdi insanoğlu, ne de denizler altında dolaşabilirdi. Size bugün nasıl ders hazırlayacağınızı anlattım. Ben bunları önce hayal ettim. Sonra nasıl hayata geçireceğimi düşündüm ve bugün düşündüklerimi hayata geçirmeye başladım. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Hayal etmekten ve bunları gerçekleştirmekten korkmayın. Burada buna alışırsanız okul bittikten sonra da düşündüklerinizi uygulamaktan korkmazsınız. Şimdi gelelim İbn-i Sina'mıza. Kavramları oturmayan bir kişi hayal edebilir mi? Ya da doğru hayal edebilir mi? Aslında burada hayal yerine imgelemek, düşünmek. Düşünceyle imgeleme arası gibi düşünebilirsiniz. Mümkün değil. Peki yabancı dilden bir takım kavramlarla bir şeyler yapmaya çalışan insanların hayal etme şansı var mı? Mümkün değil. Distribütör dediğimiz arabanın bir parçası var. Yani dağıtıcı anlamında. Bir Fransız çocuk distribütör kelimesini düşünürken ve hayal ederken, bir de bir Türk çocuk distribütör ve kelimesini düşünüp hayal ederken aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Biri dağıtıcıyı düşünüyor. Her anlamda distribütör kelimesini kullanabilir. Ama Türk genci ne yapıyor? Arabanın bir parçası diyor. Nasıl daralttı görüyor musunuz hayalini? İşte o nedenle Türkçe kavramlar, Türkçe kelimeler çok önemli. Bilim dili olarak Türkçeyi kullanmak çok önemli. İşte İbn-i Sina diyor ki, sen bir şey yapmak istiyorsan, düşünmek, yani bir bilgiye ulaşmak istiyorsan bu düşünmekle olur. Düşünmek dediğimiz şeyin gaflete ve delalete düşmemesi için mantık bilimine ihtiyacın var. Mantık biliminin temel kuralı da diyor, dil bilgisidir, kavramlardır. Eğer sen kavramları doğru tanımaz, doğru anlam yüklemez ve doğru kullanmazsan, o zaman diyor zaten mantık biliminin gereğini yapmazsın. Bunun gereğini yapmadığın için de doğru tasavvurlar, doğru düşünceler üretemezsin ve başkasının düşünce ve tasavvurlarının oyuncağı olursun. Son cümle bana ait. Ondan öncekileri İbn-i Sina'mız söylemişti. Bu distribütör kelimesini ne olur iyi düşünün üzerine. Tasavvur, hayal kurmak. Bir Fransız çocuk distribütör kelimesiyle karşılaştığı zaman bir araba üzerinde dağıtıcı olarak görüyor. Dağıtma fiilini düşünerek onu o arabada gerekli konuma yerleştiriyor. Çünkü distribütörü Fransızcadan aldık. Öyle hatırlıyorum. Her neyse. Ama bir Türk çocuk distribütör kelimesini asla dağıtıcıyla ilişkilendirmediği için, kelimenin kökeniyle o şekilde bağlayamadığı için, onun için distribütör kelimesi arabada bir parça. Nasıl daraldı görüyor musunuz? Şimdi o Fransız öğrenci mi daha iyi hayal kuracak? Yoksa bu Türk öğrenci mi daha iyi hayal kuracak? İşte bu kapsamda. Dil bilgisi, kavram, mantık, düşünme ve bilim. Bunlar asla birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Ama bize tekrar o şikayetimi dillendireceğim. Dil bilgisini aldılar edebiyatın içine, mantığı aldılar matematiğin içerisine, düşünmek dediğimiz eylemi aldılar felsefenin içerisine, ki o da felsefe tarihi zaten. Felsefeyi anlat, yani okudum ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın felsefe şeylerini, dün de söyledim, üstüm başım paralayasım geldi. Yani eğer lisedeki öğrenciye öyle felsefe anlatırsanız işte öğretmen olur. Öğretmen olduktan sonra da bana der ki Ali İhsan Bey ne olur bana felsefeden bahsetmeye hiç azetme. Halbuki felsefe olmadan hiçbir şey yok. Evet değerli dostlar. Şimdi Gamer Bey buyurun lütfen.
Teşekkür ediyorum Ali İhsan Bey. Dostlar hoş geldiniz bu arada. Ben bir yani başımdan geçeni söyleyeceğim. Aslında aklımda düşündüğüm şeyi anlatacağım ama söylediklerinizle çok ilişkili. Distribütör veya buna benzer bir kavramı önce isim olarak öğrendim. Sonrasında ise yabancı dilden kaynaklı distribution ve onun dağıtıcı olduğu anlamını hissettiğim zaman ha bak bunun için yapıyorlarmış bunu. Bak şimdi daha iyi anladım şeklindeki yorumlarımın olduğunu hatırlıyorum. Yani distribütör bir tane örneği ama buna benzer başka örnekleri de ben yaşadım hayatımda. Dolayısıyla hayal gücünün nasıl kısıtladığı konusunda yani bizzat yaşamış insanlardan biriyim. Onun yani kök kelimesini öğrendikten sonra aman bak buymuş kastı o yüzden böyle söylüyorlarmış şeklindeki yorumumu ve bu bahsettiğiniz konunun önemini anlatmak için paylaşmak isterim. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Gamer Bey. Bu arada Gamer Bey ODTÜ metalürji mezunudur. Yani yanlış anlamayın lütfen ve birçok ülkemize ait şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bizim en çok yanıldığımız konu teknoloji, makam, kariyer falan filan. Ama eğer biz İbn Sina'yı anlamazsak, dil bilgisi, mantık bilimi, felsefe ve kavramlar konusunu anlamazsak, makamımız ne olursa olsun, hayatımızı bize dayattıkları gibi yaşarız. Ve kendi hayallerimiz olmaz, başkalarının hayallerinin, düşüncelerinin oyuncağı oluruz. Bunun için İbn Sina'nın bu kitabını okumaya başladık. Neden? Bir, İbn Sina'yı anlamak öyle zor bir iş değil. Anlamak gayet kolay. Yeter ki o biz ezberletirdiğimiz o psikolojiden bir kurtaralım kendimizi. İki, herhangi bir şekilde eğer yabancı bir kelimenin yerine kendi kavramımızı üretmezsek biz yine sadece teknoloji taklidi yapan bir toplum oluruz. Bilim ya da düşünce üretemeyiz. Evet, bence bugün burada bitirelim derim Rabia Hocam. Arkadaşlarımızı da yormayalım daha fazla ama internette var bu kitap çevirisi. Değerli dostlarımdan bir ricam var. Hani burada biliyorsunuz günlerdir belli bir çaba içerisindeyiz. İbn Sina'nın bu anlamda anlaşılmasının, yani hep söylüyorum ya, Avrupa'nın göbeğine niye İbn Sina'nın heykelini dikiyor bu Avrupalı diye. İbn Sina'nın farkı şurada. Dil bilgisi anlatması değil, mantık anlatması değil ya da felsefeden bahsetmesi değil. İbn Sina da Batı şunu fark etti. Bir dakika ya dedi. Bu adam binli yıllarda dil bilgisi, mantık, felsefe ve bilimi tek başlık altında ele almak zorundayız. Yoksa saçmalarsınız demiş, dedi Batı. Bakın tekrar altını çiziyorum. Burada önemli olan dil bilgisi, edat nedir falan, yüklem nedir? İbn Sina'mız anlatıyor ya. Konu onun anlattığı dil bilgisi konusu değil. Konu dil bilgisi, mantık, düşünmek, fikir ve bilim. Bunun hepsini tek bir başlık altında ele almazsan diyor İbn Sina, saçmalık olur bu diyor. Yanlış düşüncelere kaptırırsın kendini ve bir şey üretemezsin diyor. Batı bunu fark etmiş. Yani mantık, düşünme, dil bilgisi, fikir ve bilim, bunları diyor çocuğa anlatırken ilişkilendirerek anlatmak zorundasın. Tutar da edebiyat dersinin içerisine dil bilgisi koyarsan o çocuk mantık biliminden bir şey anlar mı? Ya da dil bilgisinden kopuk matematiğin içerisine mantık bilimini koyarsan o çocuk ne anlayacak matematikten? Ya da bilimden? Buradaki çelişkiyi vurgulamak için ben bu kitabın okunmasını anlatmaya çalıştım. Buyurun Rabia Hocam.
Ali İhsan Hocam, benim bir fikrim var. Onu söylemek istiyorum. Evet, burada bırakalım. 14. ve 15. kısımlar uzun bölümler. Kitabı incelediğim zaman ben baktığımda uzun bölümler. Üzerine çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey öne sürmek istiyorum. Hani evet, ben okuyucuyum. Ben burada okuyorum. Ve insanların ne anladığını soruyoruz biz Ali İhsan Hocam. Burada biz hata yapıyoruz. Sadece bir okumayla burada ne demek isteniyor diye bir soru yöneltmemiz bence çok mantıklı gelmedi bana. Şöyle yapsak olur mu Ali İhsan Hocam? Ben aşağıya yorum kısmına okuyacağım bölümlerin resmini attım. Kitap elinde olan insan vardır, olmayan insan vardır. Biz gelecek, yani yarın mı okuyacağız? Yarın okuyacaksak eğer 14'ü, 15'i uzun bölümlere attım. 16 ve 17. bölümler kısa, orayı da attım diye düşünüyorum. Yani insanlar gelmeden önce, hani dinleyici kitlemiz buraya gelmeden önce bunları kendilerinin bir okuması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben şimdiye kadar hani kitap incelemelerimizde biz şöyle bir yöntem takip ediyorduk. Ne yapıyorduk? Bir kitabı belirliyorduk. O kitabı insanların edinmesini ve o kitapla ilgili istişare dediğimiz ya da beyin fırtınası dediğimiz olayı gerçekleşinceye kadar herkes kitabı bir kere ya da iki kere okuyordu. Okuduktan sonra biz onun üzerine yorum yapıyorduk. Şu an bizim izlediğimiz yöntem bence yanlış Ali İhsan Hocam. Ben ya okuyorum ve insanlardan ilk duyduğu andan itibaren onlardan yorum bekliyoruz ya da ne anladın diye soruyoruz.
Rabia Hocam. Bence yanlış. Birincisi, biz bu okumayı ilk defa bugün yapmıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu anlamda okuyup gelebilirlerdi. Daha önce de linki paylaştık. İkincisi, şöyle bir soru sorabilir miyim size? Bir kitaptan bir bölüm okuyorum. Öğrenciyle iyi diyalog kurmak, sınıfta sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturur. Bir şey anladınız mı bu cümleden? Eminim anladınız.
Evet, çok şey anladım. Yani çünkü benim kendi alanımla ilgili çok şey anladım. Bununla ilgili de anladım, size ifade edebilirim.
Hocam, sizin alanınız olması olarak bakmayın. Başka bir konuda da olabilir. Şöyle, bir kitaptan bir bölüm okuyayım. Plastik kasalarda tutulan elmalardan biri çürürse diğerlerinde çürüyebilir. Bunda anlamayacak bir şey var mı? Tabii ki anladınız.
Hayır, yok.
Bir dakika. İbn-i Sina'yı neden anlamadık? İki sorunumuz var. Bir, sözcük yerine lafız dedik. Tekil yerine işte veya bileşik yerine diğer kelimeleri kullandık. Sorun burada. Yoksa İbn-i Sina'da anlaşılmayacak bir şey yok. Okurken farkındaysanız siz orijinal metni okuyorsunuz. Zaten öyle iş bölümü yapmıştık. Sonra siz orijinal metni okuyorsunuz. Neredeyse siz de dahil hiç kimse bir şey anlamazken bu defa ben alıyorum aynı metni. Dil bilgisi anlamında Türkçe'ye çevirerek okuyorum. Bir bakıyoruz ki anlaşılmayacak hiçbir şey yokmuş zaten. Doğru mu? Bütün mesele burada.
Dolayısıyla evet, evet, doğru. Bizim kelime dağarcığımızla alakalı değil mi Ali İhsan Hocam?
Onu söylüyorum. Yanlış yapmadık. Özellikle böyle yaptık ki bunu kendimiz de dahil dostlarımız fark etsin diye. Yoksa İbn-i Sina'da anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Lafız. Lafız deyince insanlar bir düşünüyor. Bir dakika, neydi ya bu lafız? Onun yerine sözcük desek anlaşılmayacak bir şey yok ki. Edat, anlaşılmayacak bir şey yok ki gibi. Bu anlamda. Şimdi yarın devam etme konusunda ben biraz ara verelim diyorum. Hem arkadaşlarımızın da dinlenmesi açısından. Çünkü Aslı Hocam da bir sürü kitap okuyarak geldi bu arada. Biz devam ettik çünkü sizin olmadığınız dönemlerde de. Ama şimdi benim değerli dostlarımdan bir tek ricam var. Lütfen İbn-i Sina'nın bu kitabını, bir dakika, İbn-i Sina bu kitapta dil bilgisinden bahsediyormuş diyerek bakın ve tekrar bir okuyun bakalım, anlamayacak bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ama bizim içselleştirmemiz gereken şey şu. Bir, mantık, daha doğrusu bilim, yani düşünmek, teoriyi üretmek, asla mantık biliminden ayrı düşünülmemelidir. İki, mantık bilimi asla dil bilgisi ve kavram bilimden ayrı düşünülmemelidir. Bence biz bu okumalarda bunu öğrendik diye düşünüyorum değerli dostlar. ilave edeceğiniz şeyler varsa ve eleştiriler de olabilir tabii ki, katkılar da olabilir. Alalım, sonra odamızı yavaş yavaş sonlandıralım. Buyurun Rabia Hanım.
Şimdi hocam ben sanki eleştiriyormuşum gibi oldu. Hani ben bu grupla yeni iletişim halindeyim. Hani sizin yazı nasıl bir yol yöntem izlediğinize dair. Hani sizi anlamaya çalışıyorum. Okuma sohbetlerinizi anlamaya çalışıyorum. Hani eğer burada haddimi aştıysam özür diliyorum.
Abi ya hocam olur mu? İyi ki de dediniz onu. Şimdi bakın sizin bu eleştirilmiş gibi anlaşıldığınızı keşke eleştirseniz ve yanlış ya da doğru hiç umurumda değil. Doğrudan yanlış eleştiride bulundum. Başımın üstünde yeriniz var. Neden? Çünkü eleştiri bizi düşünmeye itiyor. Bakın sizin o eleştiriniz sayesinde ben hiç izah etmediğim bir şeyi bir daha izah etmiş oldum. Sakın ha aman eleştirmiş, yanlış bile olsa eleştiri benim için çok değerlidir. İnsan değer verdiği insanı eleştirir ya da değer verdiği bir fikri eleştirir. Olur mu öyle şey? Çok memnun oldum eleştirmenizden. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Evet değerli dostlar, bugün de İbn-i Sina üzerinden hem eğitim sistemimizdeki ve gençlerimizin açmazları üzerinden neden bir takım bilimsel alanlarda başarılar elde edemiyoruz? Neden Batı'yı taklit etmek gibi bir şeyin peşinden giderken istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz? Neden üniversitelerimizin 50 yıllık bakarsanız habire geriye gidiyoruz? Bakın çok iyi teknolojik ürünler üretebiliriz. Bu başka bir şey. Bilim başka bir şey. Teknoloji başka bir şey. Dünyanın en güzel uçağını üretebilirsiniz. Ama eğer yeterli bilim adamını yetiştiremezseniz o ürettiğiniz uçak birileri gelir. İsmet İnönü zamanında olduğu gibi kapatır fabrikayı, konuyu da kapatır. Bilim başka bir şeydir. Bilim insanı yetiştirmeden teknoloji üretmek sadece taklittir. Evet çok önemlidir. Tabii ki kendi uçağımızı yapalım. Bunu yani takdir etmek benim haddim bile değil. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok önemli bir konu. Ama bizim bilim odaklı olmamız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bilim odaklı olmanın yöntemi de İbn-i Sina'mızın ısrarla altını çizdiği gibi mantık biliminden, dil bilgisinden ve kavramlardan geçiyor. Eğer biz çocuklarımıza bunu aktaramazsak eğitim sistemi içerisinde biz daha bilim, bizim üniversitelerimizden niye bilim insanı yetişmiyor, niye bizim atıf yapılmış makalesi olmayan bile dekanlarımız, rektörlerimiz varmış diye şaşırmaya daha çok devam ederiz. Bu kapsamda bir kez daha altını çizerek odamızı sonlandırayım. Batı diye hem sevmediğimiz ama bir yandan da takdir etmek zorunda kaldığımız sömürgeci Batı, kendi çocuklarına İbn-i Rüşd, İbn-i Sina, Tagor eğitimi verirken bizim çocuklarımız Zagor okuyorlardı. Bizim en intelijensiyamız da ya niye bu çocuklar Zagor okuyor diye kafa yormayınca işte geldiğimiz nokta burası. Bu noktadan tekrar kurtulmak mümkün müdür? Evet, tabii ki mümkündür. İbn-i Sina'nın eğitim metodolojisini, bilgi metodolojisini anlarsak, inanın bilim üretmekte, filozof yetiştirmekte dünyanın en kolay işi. Yeter ki bilgi metodolojisini doğru kurgulayalım. Evet, herhangi bir söz isteyen arkadaşımız yoksa odamızı sonlandıralım. Değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Rabia Hanım, Aslı Hocam, Şenol Bey, Kamer Bey. Konuşan arkadaşlar için söylüyorum. Her zaman söylediğim gibi konuşanlar kadar düşünenler de önemlidir ki zaten İbn-i Sina düşünceye atıf yapıyordu. Dünkü oda kaydından dinleyebilirsiniz o noktada. Aşağıdaki değerli dinleyici arkadaşlarımızın güzel düşünceleri olmasaydı eminim bizim ağzımızdan da bu cümleler çıkmazdı. Onların sayesinde bu güzel cümleler çıkmıştır diye düşünüyorum. Ha yanlış sözlerimiz yok mudur? Vardır. Onlar da nefsimizdendir. Affedilsin efendim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türk töresi gereği misafirlerimiz gitmeden biz odayı kapatmıyoruz. Görüşmek üzere efendim.